Ayrım 6. Yırtıcı Kuş Wilbur Smith. Sayfa 69. Halin yaşamında ilk kez gemide kendine ait bir kamerası oluyordu. Artık uykuda ya da uyanık her anını diğer insan sürüleriyle burun buruna geçirmek zorunda kalmayacaktı. Kalyon küçük karavelaya göre çok genişti. Babası ona kendi gösterişli kamerasının yanında bir yer bulmayı başardı. Bu aslında Hollandalı kaptanın uşağının dolabıydı, yani küçük bir yerdi. Sir Francis bu cömertliğini haklı çıkarmaya çalışarak, derslerine devam etmen için aydınlık bir yer gerekiyor dedi. Geminin marangozuna bir ranza ve çocuğun kitaplarıyla kağıtlarını koyması için bir raf yaptırdı. Halin başının üstünden bir gaz yağı lambası sarkıyordu. Lamba yukarıdaki tahtaları isliyordu ama ışığı kitapları okuması ve babasının verdiği dersleri yazması için yeterliydi. Delikanlının gözleri yorgunluktan yanıyor, babasının ele geçirdiği Hollandalı kaptanın seyir talimatını parşömene geçirirken esnememeye çalışıyordu. Her kaptanın seyirle ilgili kendi kişisel el kitabı vardı. Bu değerli deftere okyanuslarla denizlerin, akıntıların, kıyıların, kara ve limanların ayrıntılarını yazardı. Gemi yabancı denizlerde seyrederken pusuladaki esrarlı değişiklikleri de. Her kaptan bu bilgiyi ömrü boyunca kendi gözlemlerine, deneyimlerine ve diğerlerinin anlattıklarına dayanarak topluyordu. Babası Halin sabaha karşı 4'te direğin tepesine nöbet yerine çıkmadan önce işi tamamlamasını istemişti. Bölmenin arkasından gelen hafif bir ses Halin dikkatini çekti. Elinde tüy kalem başını kaldırdı. Valinin karısının lüks kamerasından kolaylıkla duyulamayacak kadar hafif bir ayak sesi gelmişti. Hal varlığının bütün zerreleriyle içeriği dinlemeye başladı. Kulağına gelen her sesi yorumlamaya çalışıyordu. Kalbi ona kamerada dolaşanın güzel Katinka olduğunu söylüyordu. Ama bundan emin olamazdı. Genç kadının o çirkin hizmetçisi de olabilirdi. Hatta o acayip şişman kocası bile. Bu düşünce Halin kendini aldatılmış ve bir şeylerden yoksun kalmış gibi hissetmesine neden oldu. Ancak içeride dolaşanın Katinka olduğuna inandırdı kendini. Aralarında bölmenin tahtaları vardı. Ama genç kadının yakınlığı yine de onu heyecanlandırdı. Katinka'ya karşı öyle çaresizce bir özlem duyuyordu ki kendini işine verecek, hatta yerinde oturacak halde bile değildi. Delikanlı ayağa kalkarken alçak tavan yüzünden başını eğmek zorunda kaldı. Usulca bölmeye yaklaştı. Tahtalara dayanarak dinlemeye başladı. Hafif bir hışırtı duydu. Sanki bir şey yerde çekiliyordu. Bunu kumaş hışırtısı izledi. Sonra da Halin anlayamadığı başka sesler. Bunun arkasından bir leğen ya da kaseye doldurulan suyun şırıltısı işitildi. Hal kulağını bölmeye dayamış yan kameradaki her hareketi hayalinde canlandırıyordu. Katinka çukurlaştırdığı ellerini leğene sokarak yüzüne su çarptı. Soğuk su yanaklarına çarparken hafifçe inledi. Sonra damlalar tekrar leğene düştü. Delikanlı başını eğdi. Tahtaların arasındaki ince bir çatlaktan hafif bir mum ışığı süzülüyordu. Geminin hareketine uyarak dalgalanan ince sarı bir ışık. Hal yaptıklarının nelere sebep olabileceğini aldırmadan diz çöküp gözünü çatlağa uydurdu. Fazla bir şey göremiyordu çünkü çatlak dardı. Mumun yumuşak ışığı da tam gözüne geliyordu. Sonra onunla mumun arasından biri geçti. Dalgalanan ipek ve dantellerden oluşan bir şey. Hal dikkatle baktı ve kusursuz beyaz bir tenin incininkine benzeyen pırıltısını fark ederek inledi. Anlık bir şeydi bu. Kadın öyle hızlı geçmişti ki delikanlı sadece onun çıplak sırtını seçebildi. Hal yüzünü bölmeye iyice bastırdı. Bu güzelliği tekrar görmeyi umutsuzca istiyordu. Denizde ilerleyen geminin tahtalarının normal sesleri arasında hafif bir soluk duyduğunu sandı. Bu tıpkı tropik meltemin fısıltısına benziyordu. Delikanlı duyabilmek için soluğunu tuttu. Sonunda ciğerleri yanmaya başladı. Duyduğu huşu yüzünden başı dönüyordu. Aynı anda yan kameradaki mum hızla götürüldü. O sırada ışık yorulan gözünün önünden hızla geçip kayboldu. Hal yumuşak adımların uzaklaştıklarını duydu. Bölmenin gerisi sessizleşerek karanlığa gömüldü. Hal uzun süre öyle dizüstü durdu. Bir tapınakta dua eden biri gibi. Sonra ağır ağır kalkarak tekrar masa görevini de yapan rafın önüne oturdu. Yorgun kafasını babasının verdiği ödevi yapmaya zorladı. Ama zihni sık sık eğiticinin ilmeğinden kaçan huysuz bir tay gibi kontrolden çıkıyordu. Önündeki sayfada harfler eriyerek mermer gibi bir cilt ve altın saçlara dönüşürler. Halin genzinde kadının kamerasına ilk daldığı gün duyduğu o iç gıcıklayıcı koku vardı. Delikanlı hayallerin ağrıyan başına dolmasını engellemek için bir eliyle gözlerini kapattı. Ama bir işe yaramadı, aklı kontrolden çıkmıştı. Delikanlı defterinin yanında duran İncil'e uzandı, kitabın deri kapağını açtı. Sayfaların arasında ince altın bir tel vardı, Katinka'nın fırçasından çaldığı bir tek saç teli. Hal saçı dudaklarına dokundurdu. Sonra da teldeki parfümün kokusunu hala duyduğunu düşünerek hafifçe inledi, gözlerini yumdu. Delikanlı ancak bir süre sonra hain sağ elinin neler yaptığını fark etti. Bu el bir hırsız gibi havasız, sıcak bölmede giydiği branda bezinden eteğin altına doğru kaymıştı. Ne olduğunu anladığı zaman elini durdurmak için çok geçti artık. Kendini elinin hareketlerine bıraktı çaresizce. Vücudundaki her delikten ter fışkırıyordu. İçinde bir dalga giderek kabardı, kabardı. Delikanlının tüm benliğini sararken Hal başını arkaya atıp yüksek sesle inledi. Hal ter içinde oturuyor, usulca kesik kesik soluyordu. Kendinden duyduğu tiksinti ve suçluluk duygusunun oluşturduğu dalgalarda boğuluyordu. Babasının güvenine ihanet etmiş, verdiği sözü tutmamıştı. Bedensel şehvetiyle bir azizenin tertemiz ve güzel hayalini kirletmişti. Kamerada bir dakika daha bile duramayacaktı. Branda bezinden gemici ceketini giydi, merdivenden hızla güverteye çıktı. Bir süre küpeşte de durarak derin derin soluk aldı. Serin tuzlu hava tiksinti ve suçluluk duygusundan arındırdı onu. Kendini biraz topladıktan sonra neler olduğunu anlamak için etrafına bakındı. Gemi hala rüzgarı bordanın ortasından alıyordu. Yelkenler de buna göre ayarlanmıştı. Direkleri yıldızların oluşturduğu ışıltılı kubbenin altında ileri geri sallanıyordu. Hal rüzgar altı yönünde heyula gibi gözüken karayı seçebiliyordu. Karanın siyah silüetinin sanki hemen bir parmak üstünde büyük ayı parlıyordu. Bu ona doğduğu ülkeyi hatırlatan nostaljik bir görünümdü. Geride bıraktığı çocukluğunu da. Güneyde sağ omzunun hemen üstünde ışıltılı yay burcu göz kamaştırıcıydı. Bunun tam ortasında dev Antares alev alev yanıyordu. O hattın ötesindeki bu yeni dünyanın bir simgesiydi. Hal dümene doğru baktı ve kıç güvertesindeki rüzgar almayan yerde babasının piposunun parıldadığını gördü. O anda Sir Francis'le konuşmak istemiyordu. Çünkü suçunun ve sapıklığının suratına kazınmış olduğundan emindi. Babası bu karanlıkta bile durumu fark edecekti. Ama babasının onu gördüğünün de farkındaydı. Gidip ona saygılarını sunmadığı takdirde Sir Francis bu durumu garip bulacaktı. Hal çabucak onun yanına gidip, "İzninizle baba," diye mırıldandı. "Kafamı toplamak için biraz hava almaya çıktım." Babasının gözlerine bakamıyordu. Sir Francis onu uyardı. "Burada fazla oyalanma. Direkteki görev yerine çıkmadan önce ödevinin tamamlanmış olduğunu görmek isterim." Hal telaşla ilerledi. Bu geniş güverte ona hala yabancı geliyordu. Karavela'dan getirilen yük ve mallar kalyonun zaten tıka basa dolu olan ambarlarına sığmamış, bir kısmını güverteye bağlamışlardı. Delikanlı bronz topların, fıçı ve sandıkların arasından dikkatle geçti. Pişmanlık ve suçluluk duygularıyla öylesine doluydu ki etrafında olanların pek farkında değildi. Ama bir ara komplocularınkini andıran hafif bir fısıltı duyduğu zaman kendine geldi. Aklını çabucak başına topladı ve buruna doğru baktı. Baş kasarasının altına yığılmış yüklerin gölgesine birkaç kişi gizlenmişti. Sinsice davranışları delikanlıya durumun sıradan bir şey olmadığını haber verdi. Sam Bowles ve adamları onlara eşit durumda olan gemiciler tarafından yargılandıktan sonra kalyonun alt güvertelerine indirilmiş ve küçük bir yere atılmışlardı. Burası marangozun dolabına benziyordu. Karanlık ve çok da havasızdı. Karabiber ve sintine kokusu boğucuydu. Yer öylesine dardı ki beş adamın aynı anda yere uzanmaları imkansızdı. Gruptakiler ellerinden geldiğince bu cehennem deliğine sığışmaya çalıştılar. Sonra da umutsuzca, çaresizce sessizliğe büründüler. Ed Broome üzüntüyle "Neredeyiz?" diye sordu. "Sizce su çizgisinin altında mıyız?" Sam Bowles somurdandı. "Hiçbirimiz bu Hollanda teknesinin girdisini çıktısını bilmiyoruz." Peter Lowe elebaşlarına baktı. "Sence bizi öldürecekler mi?" "Sam, bizi kucaklayıp öpmeyeceklerinden emin olabilirsin," diye söylendi. Ed fısıldadı. geminin omurgasının altından geçirmek. Bunu bir kere gördüm. Zavallı herifi geminin altından geçirip diğer taraftan yukarı aldılar. Bira fıçısına düşmüş bir sıçan gibi boğulmuştu. Vücudunda fazla et kalmamış, teknenin altındaki midyeler etlerini kazıyıp kopartmıştı. Bembeyaz kemikleri gözüküyordu. Asiler bir süre bunu düşündüler. Sonra Peter Law, 99'da Tyburn'de kralı öldürenlerin asıldıklarını, bazılarının da dört ata bağlanarak parçalandıklarını gördüm diye anlattı. Şu kara oğlanın babası Kral Charlie'yi öldürenlerin. Adamların karınlarını yardılar. Balıkları yarar gibi. Sonra demir bir çengeli içlerine sokup bütün bağırsaklarını ip gibi dışarı çektiler. Ondan sonra adamların hayalarını ve organlarını kestiler. Sam kes sesini diye homurdandı. Diğerleri karanlıkta sessizliğe gömüldüler. Ed Brown bir saat kadar sonra içeriye bir yerden hava giriyor dedi. Enseme çarptığını hissediyorum. Peter Love da az sonra biliyor musunuz o haklı dedi. Havayı ben de hissediyorum. Bu bölmenin gerisinde ne var? Bunu kimse bilmiyor. Belki de orası ambardır. Bir tıkırtı oldu. Sam ne yapıyorsun diye sordu. Burada tahtaların arasında bir açıklık var. Hava oradan geliyor. Durun bakayım. Sam sürünerek ilerledi. Birkaç dakika sonra haklısın, parmaklarımı deliğe sokabiliyorum dedi. O deliği genişletebilseydik. Bunu yaparken koca Daniel seni yakalarsa başın belaya girer. Ne yapar ki? Vücudumuzu dörde mi ayırır? Zaten bunu yapmayı planlıyor. Sam bir süre karanlıkta çalıştı. Sonra da tahtaları ayırabilecek bir şey olsaydı diye söylendi. Ben bir tahta yığınının üzerinde oturuyorum. Bana bir tahta parçası ver. Şimdi hepsi bir arada çabalıyorlardı. Sonunda sağlam bir tahta payanda parçasını bölmedeki yarıya sokmayı başarabildiler. Sonra tahtayı manivela gibi kullanarak bütün ağırlıklarıyla hep birlikte dayandılar. Tahtalar çatırdayarak kırıldı. Sam açıklıktan kolunu uzattı. Burada bir boşluk var, belki buradan kaçabiliriz. Hepsi de açıklığın kenarındaki tahtaları koparmak için sokuldular. O telaşları arasında tırnakları kırıldı, avuçlarına kıymıklar battı. Sam gerileyin dedi, geri çekilin. Sonra başını delikten uzatarak kıvrıla büküle diğer tarafa geçti. Ötekiler onun sürünerek uzaklaştığını duyar duymaz aceleyle peşinden gittiler. Sam etrafı yoklayarak ilerlerken biberin keskin kokusu boğazını yaktı. Baharat fıçılarının bulunduğu ambardaydılar. Burası biraz daha aydınlıktı. Ambar ağzındaki aralıklardan ışık sızıyordu. Adamlar dev fıçıları hayal meyal seçebildiler. Her biri insan boyundan daha yüksekti. Sıra sıra dizilmişlerdi. Üzerlerine çıkılması imkansızdı çünkü tavan çok alçaktı. Ancak fıçıların aralarından zorlukla da olsa geçebilirlerdi. Fakat bu da tehlikeliydi. Ağır fıçılar geminin hareketi yüzünden hafifçe oynuyordu. Tahtaların üzerinde kayıyor, tangır diyor ve bağlı oldukları ipleri geriyorlardı. İnsan onların arasına sıkışırsa hamam böceği gibi ezilebilirdi. Gruptaki en ufak tefek adam Sam Bowles'tu. Sam sürünerek ilerledi, diğerleri de onu izlediler. Sonra birdenbire tiz bir çığlık ambarda yankılandı. Hepsi de donmuş gibi kala kaldılar. ''Kes sesini ahmak köpek!'' Sam öfkeyle döndü. ''Hepsi senin yüzünden başımıza üşütecekler!'' ''Peter Love kolum!'' diye aykırdı. ''Fıçıyı üzerimden kaldırın!'' O dev fıçılardan biri teknenin yalpalanması yüzünden yukarı kalkmış, sonra tekrar aşağıya inmiş ve bütün ağırlığıyla tayfanın kolunu yere mıhlamıştı. Fıçı hala kayıyor ve adamın kolunu eziyordu. Diğerleri Peter'ın dirseğiyle ön kolunun kemiklerinin kırıldığını duyuyorlardı. Değirmen taşlarının arasında ezilen buğdaylarınkine benzeyen bir ses çıkıyordu. Tayfa sinir krizi geçiriyor ve olanca sesiyle çığlıklar atıyordu. Onu susturmak imkansızdı. Can acısından mantıklı söz dinleyecek halde değildi. Sam geri döndü ve sürünerek onun yanına gitti. ''Kapa çeneni!'' Peter'ı omuzlarından kavrayarak çekmeye çalıştı. Ama adamın kolu sıkışmıştı. Peter daha da yüksek sesle bağırmaya başladı. Sam yapılacak başka bir şey yok diye homurdanarak kemer yerine kullandığı ipi çözdü. İlmeği arkadaşının kafasından geçirdi ve ilmik boynuna inince de ipin uçlarını çekti. Ayaklarını kurbanının kürek kemiklerinin arasına dayayarak gövdesini geriye büktü ve bütün gücüyle ipe asıldı. Peter'ın çılgınca çığlıkları birdenbire kesildi. Sam adamın çırpınmaları sona erdikten sonra bir süre ilmeği gevşetmedi. Sonra ipi çözerek tekrar beline bağladı. Diğerlerine dönerek bunu yapmak zorundaydım diye homurdandı. Hepimizin ölmesindense birimizin gebermesi iyidir. Diğerleri hiçbir şey söylemediler. Boğulan adamın cesedini hareket eden fıçıların altında kıymaya dönmesi için bıraktılar. Sen bana yardım edin dedi. Diğerleri onun ambar kapağının hemen aşağısındaki fıçının üzerine çıkması için yardım ettiler. Elebaşı Zafer'le, "Artık güverteyle aramızda sadece bir branda bezi var," diye fısıldadı. Sonra elini uzatarak iyice gerilmiş olan beze dokundu. Ed Broom da fısıltıyla, "Haydi çıkalım şuradan," dedi. Dışarısı hala günlük güneşlik. Sam bez kapağı yerinde tutan ipleri gevşetmeye çalışan arkadaşına engel oldu. "Karanlık bastırıncaya kadar bekle, az kaldı." Branda kapağın etrafından aşağıya süzülen ışık yavaş yavaş sönükleşti, sonra da kayboldu. Geminin çanının vardiyaları haber verdiğini duydular. Ed, "Öksüz vardiyasının sonu," dedi. "Haydi artık gidelim." Sam ısrar etti, "Biraz daha bekleyelim." Bir saat sonra başını salladı, "Bezi gevşedin." "Yukarı çıkınca ne yapacağız? Harekete geçme zamanı geldiği için korkuya kapılmışlardı. Gemiyi ele geçirmeyi düşünmüyorsun ya." "Hayır aptal, o lanet olasıca Kaptan Frankie'den bıktım. Yüzebilecek bir şey buldum mu yandan denize atlayacağım. Kara fazla uzak değil."
"Ya köpek balıkları ne olacak?"
"Kaptan Frankie'nin ısırması denizde karşılaşacağın lanetli her köpek balığınınkinden daha kötü." Kimse buna itiraz etmedi. Branda bezinin bir köşesini çözdüler. Sam bezi kaldırarak dışarı baktı. Kimse yok. Ön direğin aşağısında bazı boş fıçılar var. Onlar çok işimize yarayacak. Sam sürünerek bezin altından çıkıp güvertede hızla ileri atıldı. Diğerleri teker teker onu izlediler. Boş fıçıları bağladıkları ipleri çözmesi için Sam'e yardım ettiler. Birkaç saniye içerisinde iki fıçıyı çözdüler. Sam, "Şimdi hep birlikte çocuklar," diye fısıldadı. İlk fıçıyı güvertede yuvarladılar. Havaya kaldırarak küpeşlerin üzerinden denize attılar. Sonra koşa koşa geri dönüp ikinci fıçıyı da aldılar. "Hey siz, orada ne yapıyorsunuz?" Yanlarından gelen bu ses tayfaların şok geçirmelerine neden oldu. Renkleri uçtu, dönüp bakınca Hal'i gördüler. Adamlardan biri, "Frankie'nin piçi bu," diye bağırdı. Fıçıyı atarak geminin yanına doğru koştular. İlk atlayan Ed Broom oldu, denize balıklama daldı. Peter Miller'la John Tate hemen arkasındaydılar. Hal durumu ancak bir dakikada kavrayabildi. Sonra da Sam Bowles'u yakalamak için ileri atıldı. Elebaşıydı o, gruptaki en suçlu adam. Sam küpeşteye eriştiği sırada Hal üzerine atladı. ''Baba!'' diye haykırdı. Sesi güvertenin her tarafından duyulacak kadar yüksekti. ''Baba, bana yardım et!'' Delikanlı ile Sam göğüs göğüse boğuşmaya başladılar. Hal tayfayı sıkıca yakaladı. Ama Sam başını arkaya doğru eğdi, sonra da delikanlının burnunu kırmak umuduyla ona kafa attı. Ama Hal'e güreşmeyi koca Daniel öğretmişti. Bu saldırıya karşı hazırdı. Çenesini göğsüne dayadı ve kafası Sam'inkiyle çarpıştı. İkisi de bu çarpışma yüzünden sersemlediler. Birbirlerinin ellerinden kurtuldular. Sam hemen sendeleyerek küpeşteye gidecek oldu. Dizüstü yere çökmüştü. Hal onu bacaklarından yakaladı. "Tekrar baba!" diye bağırdı. Sam onu tekmeleyerek uzaklaşmaya çalıştı. Ama delikanlı onu bırakmadı. Sonra Sam başını kaldırdı ve Sir Francis Courtney'in kıç güvertesinden aşağıya indiğini gördü. Kaptan kılıcını çekmişti. Çeliği yıldızların ışığında parıldıyordu. "Onu bırakma Hal, geliyorum." Sam'in belindeki ipi çözecek zamanı yoktu. Onun yerine eğilerek ellerini delikanlının boynuna doladı. Ufak tefek bir adamdı ama parmakları işi yüzünden iyice güçlenmişti. Demir kavelalar kadar sertti. Hal'in nefes borusunu bularak amansızca bastırmaya başladı. Hal can acısıyla boğulur gibi oldu. Sam'in bacaklarını kavrayan elleri çözüldü. Adamı engellemek için bu kez bileklerini kavradı. Ama Sam bir ayağını onun göğsüne dayayıp bir tekmede geri devirdi. Sonra da yana doğru fırladı. O koşarken Sir Francis kılıcını salladıysa da Sam eğilip altından geçti ve küpeşte yaşarak denize atladı. Sir Francis olur gibi, "Kalleş köpek kurtulacak," diye bağırdı. "Thorson, bütün tayfaları çağır, yön değiştireceğiz. Geri dönüp o köpekleri alacağız." Sam Bowles suya hızla daldığı için derinlere kadar indi. Suyun soğukluğunun yarattığı şok yüzünden ciğerlerindeki hava boşaldı. Neredeyse boğuluyordu. Bunu hisseden Sam çabalayarak yukarıya çıktı, sonunda başını sudan çıkarabildi. Ciğerlerini havayla doldurdu, başının dönmesi ve bitkinliği geçti. Başını kaldırarak yanından geçen geminin görkemli gövdesine baktı. Sonra da teknenin dümen suyunda yapayalnız kaldı. Su yıldızların ışığında yağlıymış gibi parlıyordu. İşte bu Sam'in fıçıya erişmesini sağlayacak olan yoldu. Dalgalar silmeden yolu izlemeliydi, yoksa karanlıkta hiçbir şey göremeyecekti. Sam'in ayakları çıplaktı, arkasında yırtık pırtık pamuklu bir gömlek ve branda bezinden etek vardı. Bunlar hareketlerini engelleyemeyecekti. Yüzmeye başladı. Diğer denizcilerin çoğunun tersine güçlü bir yüzücüydü. Sam 12 kulaç attıktan sonra yakınından karanlıkların arasından bir ses yükseldi.
''Bana yardım et Sam Bowles!''
Ed Broom'un çılgınca aykırışını tanıdı. ''Bana yardım et gemi arkadaşım yoksa mahvolacağım!'' Sam sadece ayaklarını oynatarak suyun içinde durdu. Yıldızların ışığında Ed'in çırpınarak etrafa suları sıçrattığını gördü. Ama gördüğü başka bir şey daha vardı. Ed'in gerisinde kara bir dalga bir şeyi kaldırıyordu. Siyah ve yuvarlak bir şeyi, fıçıyı. Ed onunla yaşama vadinin arasındaydı. Sam tekrar yüzmeye başladı ama Ed Broom'a yaklaşmadı. Boğulmakta olan bir adama yaklaşmak tehlikeliydi. Çünkü insanı sıkıca yakalar ve öldürücü bir güçle sarılırdı. Sonunda sizi de kendisiyle birlikte derinlere sürüklerdi.
''Sam, lütfen beni bırakma!''
Ed'in sesi hafifliyordu. Sam suda yüzen fıçıya erişip musluğunu kavradı. Bir süre dinlendi. Sonra yanında başka bir kafa daha belirince ''Kimsin sen?'' diye soluk soluğa sordu. ''Yüzücü benim ben'' dedi. John Tate fıçıya tutulmaya çalışırken öksürerek deniz sularını tükürdü. Sam belindeki ipi çözdü, fıçının musluğuna bağladı ve ilmekten kolunu geçirdi. John Tate de ipi yakaladı. Sam onu itmeye çalıştı. ''Çek elini, benim bu.'' Ama paniğe kapılmış olan John ipi çaresizce kavramıştı. Sam de az bir çabadan sonra onu itmekten vazgeçti. Kendisinden daha iri olan bu adamla boğuşarak gücünü boş yere harcamayacaktı. İki adam düşmanca bir uzlaşma sonucu ipe birlikte tutundular. John Tate, Peter Miller'a ne oldu diye sordu. Sam, Peter Miller'ın canı cehenneme diye homurdandı. Sular karanlık ve soğuktu. İkisi de ayaklarının altında nelerin dolaştığını düşünüyorlardı. Bu denizde kaplan diye bilinen dev köpek balıkları vardı. Her zaman tekneden denize dökülen tuvalet kovalarının içindekiler ve pisliklerle beslenmek için gemiyi izlerlerdi. Sam o korkunç yaratıklardan birini görmüştü. Köpek balığı Lady Edwina'nın büyük filikasının boyundaydı. Şimdi bunu düşünüyor, soğuk ve balığın onu ikiye bölmek için vücuduna saplanan dişlerinin uyandırdığı o korku yüzünden titriyordu. O elmayı nasıl ısırıyorsa köpek balığı da onu öyle ısıracaktı. Bak, John Tate'in yüzüne bir dalga çarpınca ağzına tuzlu sular doldu. Boğulurcasına bak dedi. Sam başını kaldırdığı anda gecenin karanlıkları arasından koyu renkli dağ gibi bir şeyin çıktığını gördü. Çatırdayan dişlerinin arasından lanet olasıca Frankie bizi bulmak için dönmüş dedi. İki tayfa üzerlerine doğru gelen kalyona dehşetle baktılar. Gemi her geçen saniye daha devleşiyordu. Sonunda sanki bütün yıldızları örttü. İki asi güvertede konuşan adamların seslerini duyabiliyorlardı.
''Bir şey görebiliyor musun Bay Daniel?''
seslenen Sir Francis'ti. Burundan koca Daniel'ın gür sesi yükseldi.
''Hiçbir şey göremiyorum kaptan.''
Çalkalanan kara sulara bakanların koyu renk tahtadan yapılmış fıçıyı ya da onun yanında inip çıkan iki kafayı seçebilmeleri imkansızdı. Kalyon geçerken provasının neden olduğu dalga kaçaklara çarptı. İki adam geminin arkasında döndüler, inip çıktılar. Kalyonun kıç lambası da karanlıklarda uzaklaşıp kayboldu. Asiler gece iki defa daha lambanın pırıltısını gördüler ama gemi her seferinde onların uzağından geçti. Saatler sonra şafakta ışık güçlenirken adamlar endişeyle etraflarına bakınarak Azim'i aradılar. Ama gemi görünürlerde yoktu. Herhalde kaptan onların boğulduğuna karar vermiş ve gemiyi asıl rotasına döndürmüştü. Soğuk ve bitkinlikten aptallaşmış olan tayfalar hala o pek de güvende olmayan ipe tutunuyorlardı. Bir dalga onları yukarı kaldırırken Sam, ''İşte kara'' dedi. Afrika'nın kara kıyıları gözüküyordu. ''Orası çok yakın, kıyıya kadar kolaylıkla yüzebilirsin.'' John Tate yanıt vermeden kıpkırmızı kesilip şişmiş gözleriyle ters ters ona baktı.
''En iyi şansın bu. Senin gibi güçlü bir adam için bu iş kolay. Benim için endişelenme.''
Sam'in sesi tuz yüzünden boğuklaşmıştı. John gıcırtılı bir sesle ''Beni başından bu kadar kolaylıkla atamayacaksın, Sam Bowles'' diye söylendi. Elebaşı sesini çıkarmadı. Gücünü korumaya çalışıyordu. Soğuk yüzünden bütün gücü hemen hemen kesilmişti. Güneş biraz daha yükseldi. İki asi önce kafalarında hafif bir sıcaklık hissettiler. Bu onlara yeni bir güç verdi. Ama sonra güneşin ışıkları açık bir fırından fışkıran alevler gibi derilerini kavurdu. Etraflarındaki sudan yansıyarak gözlerini kamaştırdı, sanki kör etti. Güneş daha da yükseldi ama karaya hala yaklaşamamışlardı. Akıntı onları amansızca kayalık burunlara ve beyaz kumsallara paralel olarak sürüklüyordu. Sam küçük bir bulutun gölgesine benzeyen bir şeyin yakınlarından geçtiğini fark etti. Bu kara şey suyun yüzeyinde ilerledi, sonra gölge döndü, rüzgara karşı kaydı. Sam o zaman kımıldayarak başını kaldırdı. Gözlerini kamaştırıp sancıtan masmavi gök kubbesinde bu biçimde gölgesi düşecek bir bulut yoktu. Tekrar başını eğip bütün dikkatini denizdeki o karaltıya verdi. Bir dalga fıçıyı öylesine havaya kaldırdı ki Sam bu gölgeye yukarıdan bakabildi. Tuzun yaktığı çatlak dudaklarının arasından çatallaşmış bir sesle ''Aman Tanrım'' dedi. Su bir bardak cin kadar berraktı. Aşağıda hareket eden iri alacalı şeyi görmüştü. Balığın sırtındaki bir zebranınkine benzeyen çizgileri dehşetle bir çığlık attı. John Tate başını kaldırdı. ''Ne var, seni güneş mi çarptı, Sam Bowles?'' Sam'in çılgın ifadeli gözlerinin içine baktı. Sonra da bakışlarını izlemek için başını ağır ağır çevirdi. Balığın uzun gövdesinin ilerlemesini sağlayan çatallı kanadını ağır ağır iki yana salladığını gördüler. Balık yüzeye doğru çıkıyordu. Sırtındaki yüzgeç suyu yardı. Balığın sadece bir parmak uzunluğundaki bölümü göründü. Geri kalan kısmı hala suyun altında gizliydi. John Tate hışırtılı bir sesle ''Köpek balığı'' diye fısıldadı. ''Kaplan!'' Sam'i balıkla arasına sokmak için fıçıyı döndürmeye çalışarak ayaklarını telaşla suya vurdu. Sam homurdandı, kımıldama, bu hayvan kedi gibidir, kımıldarsan sana saldırır. Balığın iriliğine ve boyuna göre çok küçük olan gözünü görebiliyorlardı. Canavar ikinci dönüşüne başlarken onlara amansızca baktı, etraflarında döndü, tekrar döndü. Her daire daha küçüktü, merkezi fıçıydı bu dönüşlerin. Aşağılık hayvan, bizi keklik peşindeki bir kakım gibi avlamaya çalışıyor. Sam kes sesini dinledi, kımıldama. Ama artık duyduğu dehşeti kontrol altında tutacak gibi değildi. Kasları gevşerken etekliklerinin altında istemeden bağırsaklarından boşalan pis kokulu sıcak dışkının etrafa yayıldığını hissetti. Aynı anda pisliğin tadını alan balık kuyruğunu daha hızlı bir tempoyla vurmaya başladı. Sırtındaki yüzgeç denizin yüzeyinde iyice belirdi. Hasat yapan bir çiftçinin tırpanı kadar uzun ve kavisliydi. Köpek balığı ilerlerken yüzeye vuran kuyruğu bembeyaz köpükler oluşturdu. Sonra hayvanın burnu fıçının yanına çarptı. Köpek balığının düzgün hatlı kafası sanki bir mucizeyle değişip de iri ağzı açılırken Sam dehşetle bakıyordu. Canavarın üst dudağı öne doğru kabardı, sıra sıra sivri dişleri ileriye doğru uzanarak bir yelpaze gibi açıldı, tahta fıçının yanına vurdu. İki adam da paniğe kapılmışlardı. Can kurtaran gibi sarıldıkları kırık fıçıya tırmanırcasına vücutlarının alt kısmını sudan yukarı çekmeye çalıştılar. Anlaşılmaz bir şeyler haykırıyor, fıçının tahtalarını ve birbirlerini çılgınca tırmalıyorlardı. Köpek balığı geriledi ve suda yine o korkunç dairelerinden birini çizmeye başladı. Dik dik bakan gözünün aşağısında hilale benzeyen ağzı gülümsüyormuş gibi açılmıştı. Şimdi çırpınan adamların suya vurdukları ayakları onun için yeni bir hedef oluşturuyordu. Geniş sırtıyla suları yararak ilerledi. John Tate'in çığlığı birdenbire yarıda kesildi ama ağzı hala açıktı. Sam onun pembe boğazını ve yutkunduğunu görebiliyordu. Bu ağızdan hiç ses çıkmıyordu. Gemici sadece hafif bir hışırtıyla soluğunu veriyordu. Sonra sarsıldı ve yüzeyin altına doğru çekildi. Sol bileğine hala ipin ilmeği sarılıydı. Aşağıya doğru çekilirken fıçı bir mantar parçası gibi suya dalıp çıktı. Sam oraya buraya fırlarken ulur gibi ipi bırak diye haykırdı. İp bileğine batıyordu. Fıçı birdenbire yüzeye fırladı. John Tate'in bileği hala ipe sarılıydı. Koyu renk kırmızımsı bir bulut çevreye yayılarak yüzeyin rengini bozdu. Sonra John'un kafası suyun yüzeyinde belirdi. Tayfa karga gibi kulak tırmalayan bir ses çıkardı. Kanlı tükürüğü Sam'in gözlerine sıçradı. John'un ona hayat veren kanı giderken yüzü buz gibi bir beyaza dönüştü. Köpek balığı yaklaştı ve yüzeyin altında dişlerini tayfanın vücudunun alt kısmına geçirdi. Onu dişliyor, sarsıyordu. Bu yüzden kırık fıçı yine suya battı. Tekrar yüzeye fırlarken Sam derin bir soluk alarak John'un bileğini çekiştirdi. Hem adama hem de köpek balığına ''Defol!'' diye haykırdı. Çılgınlığın verdiği bir güçle ilmeği çekip kurtardı ve arkadaşının göğsüne tekmeyi vurdu. Onu iterken bir yandan da bağırıyordu, "Defol!" John Tate karşı koymadı. Gözleri irileşmiş, dudakları kımıldıyor ama sesi hiç çıkmıyordu. Yüzeyin altında vücudu bel hizasından ikiye bölünmüştü. Kanları suyu koyu kırmızıya boyuyordu. Köpek balığı onu tekrar yakaladı, sonra da yüzerek uzaklaşmaya başladı. John Tate'in etinden kopardığı parçaları yutuyordu. Kırılan fıçı su almış, şimdi denize biraz batmıştı. Ama bu durumda yüzeyde içi boş yüzerkenki halinden daha dengeliydi. Sam 3 defa çabaladı ve sonunda sürünerek fıçının üzerine çıkmayı başardı. Tahtaları kollarını ve bacaklarını açarak ata biner gibi kavradı. Fıçının dengesi nazikti. Dengenin bozulmasından ve tekrar yuvarlanmaktan korktuğu için başını kaldırmaya bile cesaret edemiyordu. Bir süre sonra o iri sert yüzgecinin önünden geçtiğini gördü. Köpek balığı tekrar fıçının yanına gelmişti. Sam korkudan başını kaldırarak gitgide daralan daireleri izleyemiyordu. Bu nedenle gözlerini yumdu ve canavarın varlığını kafasından silmeye çalıştı. Fıçı birdenbire altında sarsılınca Sam verdiği kararı unuttu. Gözleri açılarak irileşti ve boğazından bir çığlık koptu. Ama tahtayı dişlemiş olan köpek balığı geriliyordu. Canavar 2 defa daha döndü. İki seferinde de fıçıyı acayip burnuyla itti. Ama her çabası bir öncekinden daha isteksizceydi. Belki de bunun nedeni açlığını John Tate'in ölüsüyle gidermiş olmasıydı. Şimdi tahtanın tadı ve kokusu cazip gelmiyordu. Sam sonunda köpek balığının dönerek uzaklaştığını gördü. Canavar akıntıdan yukarı doğru yüzerken yüksek yüzgeci sağa sola oynuyordu. Fıçının üzerine yığılmış olan adam kımıldamadan yatıyor, okyanusun tuzlu karnında ilerliyordu. Dalgalarla birlikte yükselip alçalıyordu. Gece etrafını sardı, artık istese de hareket edemeyecekti. Zaman zaman kendinden geçiyor ve sayıklıyordu. Rüyasında sabah olduğunu, o karanlık geceden sağ çıktığını görüyordu. Yakınında insanlar konuşuyorlardı. Gözlerini açtığı zaman yakınında yüksek direkli bu yelkenlinin olduğunu görüyordu düşünde. Bunun bir hayal olduğunu biliyordu. Çünkü 12 aylık sürede bu dünyanın bir ucundaki uzak burundan 24 gemi bile dolanmamıştı. Ama Sam bakarken teknenin yanından bir filika indirildi. Gemiciler kürek çekerek yaklaştılar. Sam kaba ellerin bacaklarını kavradıklarını hissettiği zaman ancak gördüklerinin rüya olmadığını kavradı. 6. Ayrımın Sonu. Sayfa 83.